Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 22.
Empatinin sempatiden farklılığı. Günlük dilimizde sempati sözcüğünün sıklıkla kullanılıyor olmasına karşılık, empati henüz konuşma dilimize girmemiştir. Bu bölümde sempati ve empati kavramları arasındaki farklılığı dile getirmek istiyorum. Konuyla ilgili bilimsel yayınlarda sempati ve empati kavramları arasındaki farklılık vurgulanmaktadır. Grun ve Mendelsohn 1986, Vispe 1986, Bohart 1991. Ancak çeşitli yayınlarda sempati ve empati arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin yapılan tanımlar arasında tam olarak tutarlılık bulunmadığı kanısındayım. Burada söz konusu tanımların ortak yanlarını dikkate alarak günlük dilde bu iki kavramın nasıl ayırt edilmesi gerektiğini örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağım. Eski Yunanca'daki sympatia teriminden İngilizce'ye sympathy olarak aktarılan terimin kelime anlamı birisiyle birlikte acı çekmektir. İlk olarak 18. yüzyılın ortalarında David Hume ve Adam Smith tarafından inceleme konusu yapılan sempati, içinde bulunduğumuz yüzyılda psikoloji kapsamında daha çok sosyal psikoloji alanında ele alınmıştır. Bugün psikoterapi, psikolojik danışma alanında sempati, özellikle empati kavramının yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla inceleme konusu yapılmaktadır. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Kendimizi sempati duyduğumuz kişinin yerine koymayız ve onu anlamamız şart değildir. Sempatide yandaş olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez. Sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız. Bir insanı anlamak başka şeydir, ona hak vermek başka şey. Empatide anlamak, sempatide ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdakine hak vermek söz konusudur. Bu açıklamayı örneklemeye çalışalım. Diyelim ki bir futbol takımını tutuyorsunuz. Aynı takımı tutan kişilere sempati duyarsınız. Takımınız kazandığında hep birlikte sevinirsiniz. Fakat bu kişilerin tuttuğunuz takımla ilgili neler hissettiklerini bilmeyebilirsiniz. Eğer bilseydiniz, bu kişilere sempati duymanın yanı sıra onlarla empati de kurmuş olurdunuz. Örneği biraz değiştirelim. Taraftarı olduğunuz takımın kalecisi bir penaltıyı kurtarırsa onunla birlikte sevinir, kurtaramazsa yine onunla birlikte üzülürsünüz. Fakat iki durumda da kaleciye sempati duymuş olursunuz. Fakat eğer penaltı atılmadan önceki saniyelerde sizin takımın olsun, rakip takımın olsun, kalecisinin neler hissettiğini hissedebilirseniz, ancak bu takdirde empati kurmuş olursunuz. Bir başka örnek. Diyelim ki bir ziyafettesiniz ve bir yakınınız yanında oturan kişinin üzerine yemek döktü. Eğer yakınınızın utandığını fark ederseniz bu empatidir. Eğer yakınınız yemeği döktü diye onunla birlikte siz de utanırsanız sempati duymuş olursunuz. Yakınınızla birlikte utanmanızın nedeni onunla özdeşim içinde bulunmanız olabilir. Sempati duyduğumuz kişilerle özdeşim kurmuş olabiliriz. Empati kurduğumuz kişilerle ise özdeşim kurmamız gerekli değildir. Hatta özdeşim empatiyi zedeleyebilir. Bir üst bölümdeki masalı hatırlayacak olursak, dışarıdan bakan bir kişinin serçeye acıması sempati sayılır. Bu kişinin kendisini serçenin yerine koyup onun ne kadar korktuğunu fark etmesi ise empati kurmak demektir. Empati de anlamak önemlidir. Serçeye sempati duyduğunuz, ona acıdığınız zaman hala onun gök gürlediğinden niçin ayaklarını havaya kaldırdığını anlamamış olabilirsiniz. Fakat serçe ile empati kurmuşsanız, gök gürlediğinde ayaklarını niçin kaldırdığını anlamanız kolaylaşır. İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı çekerler. Örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar bir sempati ifadesidir. Yüzyılımızın başlarında MacDougall 1908 bu duruma sempatik acı çekme adını vermişti. Bir psikolojik yardım ilişkisi söz konusu ise terapistin danışmanın karşısındaki hasta danışan ile empati kurması yeterlidir. Uzmanın karşısındaki kişiye sempati duyması psikolojik yardım ilişkisini zedeleyebilir. Ancak günlük yaşamda çevremizdeki insanlara hem sempati duymamızda hem de onlarla empati kurmamızda bir sakınca yoktur. Belki en fazla bizimle aynı duyguları paylaşan, bize sempati duyan yakınlarımızın zaman zaman da olsa bizimle empati kurmalarını, bizi anlamalarını bekleriz. Çevremizdekiler bize sempati duyduklarında bir gruba ait olduğumuzu, bizimle empati kurduklarında ise bizi anladıklarını hissederiz. Empatinin kuramsal açıklaması. Bu bölümde empatik anlayışın ve onun bir uzantısı olarak yardım etme davranışının nasıl ortaya çıktığı konusunda yapılmış bazı kuramsal açıklamalara yer vermek istiyorum. Önce empatinin, daha sonra da yardım etme davranışının niteliğini tartışacağız. Empatik anlayışın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı konusunda çeşitli kuramsal açıklamalar yapılabilir. Aşağıda konuyu ben merkezcilik, egosantrizm açısından ele alacağız. Ben merkezcilik, egosantrizm ve empati. Ben merkezcilik ve empatik anlayış birbirleriyle bağdaşmaz. Ben merkezci davranan bir kişinin karşısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakış açısından bakması, yani empati kurması mümkün değildir. Bu durumda empati kurabilmek, yani başkalarının rolüne girebilmek için ön şartın ben merkezcilikten kurtulmak olduğunu söyleyebiliriz. Empatik anlayışta ve davranışta önemli yeri olan ben merkezcilik nedir? Kısaca bunu tartışmak ve empati ile ben merkezcilik arasındaki ilişkiye günlük yaşamdan örnekler vermek istiyorum. Ben merkezcilik, egosentrizm kavramı Piaget 1926 tarafından ortaya atılmıştır. Çocukların düşüncede ve dil kullanımında ben merkezci olduklarını savunan Piaget, özellikle zihinsel gelişim dönemlerinden birisi olan işlem öncesi dönemdeki çocukların ben merkezci düşünceleri ve davranışları ile ilgili çığır açan çalışmalar yapmıştır. Çocuklarda ve gençlerde ben merkezci davranışın niteliği, psikoloji literatüründe hala tartışılmakta olan konulardan biridir. Cox 1980. Konuyla ilgilenen bütün araştırmacılar empati kurmada ben merkezci davranıştan uzaklaşmanın önemini vurgularlar. Bu arada bazı araştırmacılar, örneğin Ford 1979, empatiyi ben merkezcilikten uzak davranış olarak tanımlamaktadır. Ford'a göre 3 tür ben merkezcilik vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Görsel, uzaysal, visual, spatial ben merkezcilik, bilişsel ben merkezcilik, duygusal ben merkezcilik. Söz konusu ben merkezcilik türlerine sahip olanlar, nesnelere ve başka insanlara ilişkin gerçekleri fark etmede, diğer insanların rolüne girmede güçlük çekerler. Böyle olunca da diğer insanların bakış açılarını, neler düşündüklerini ve hissettiklerini yeterince anlayamazlar. Kurdek ve Rodgon 1975. Üç tür perspektif alma, perspektif taking tanımlamışlardır. Bunlar: A. Algısal perspektif alma, diğer kişinin bakış açısını fark etme. B. Bilişsel perspektif alma, diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme. C. Duygusal perspektif alma, diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu fark etme. Kurdek ve Rodgon'a 1975 göre algısal, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki insanın perspektifini alamayanlar ben merkezcilik kuramazlar. Şimdi ben merkezciliğin ölçülmesi konusuna kısaca değinelim. Kişilerin algısal perspektif alma becerileri ölçülmek istendiğinde iki yaklaşıma başvurulur. Bunlardan birincisi deneklere perspektif problemleri sunmak, ikincisi ise rotasyon problemleri sunmaktır. Perspektif problemlerinde denekten belli bir duruma, örneğin bir mekana, farklı bir pozisyondan bakacak olsa neler göreceğini söylemesi istenir. Bu konudaki problemlerin en ünlüsü Piaget'e ve İnheller'e ait Üç Dağlar problemidir. Piaget ve İnheller 1956, Cox 1980. Rotasyon probleminde ise denekten belli bir nesnenin döndürülmesi halinde nasıl görüleceğini tahmin etmesi istenir. Ben merkezciliğin pratikte nasıl tanımlandığını gösterebilmek için ben merkezciliğin ölçülmesiyle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. İlk olarak Piaget'in ve İnheller'in Üç Dağlar problemine benzer bir örneğe bakalım. Diyelim ki bir çocuğun karşısına şekil 25'te görülen resmi koydunuz ve bu resimde neler görüyorsun diye sordunuz. Çocuk ise bir ağaç, bir dağ ve bir adam görüyorum cevabını verdi. Çocuğa ikinci olarak bu adam ne görüyor diye sorduğunuzda, eğer çocuk ağacı ve dağı görüyor cevabını verirse, ben merkezci davranmış, yani resimdeki adamın rolüne girememiş, durumu onun perspektifiyle, bakış açısıyla bakamamış olur. Çünkü resimdeki adamın ağacı görmesi mümkün değildir. Ben merkezci davranan bir çocuk, ağaç, dağ ve adam resmine baktığında, resimdeki adamın rolüne giremediği için, dağın adamın ağacı görmesini engelleyeceğini fark edememektedir. Belli yaşlarda bu fiziksel gerçeği fark edemeyen çocuklar, daha sonraki yaşlarda zihinsel gelişimlerinin bir sonucu olarak adamın rolüne girmeyi başarabilirler. Adamın rolüne girip olaya onun bakış açısıyla bakabildiklerinde, adam ne görüyor sorusuna, dağı görüyor, ağacı göremiyor cevabını verirler. Onların bu davranışları, algısal açıdan ben merkezcilikten uzaklaştıkları, bu yüzden de diğer insanlarla empati kurma şanslarının arttığı anlamına gelir. Ben merkezci davranışın ölçüldüğü bir grup araştırmada şu yaklaşım izlenir. Deneysel ortamda birbirlerini göremeyen iki çocuk ya da iki yetişkin vardır. Kraus ve Klusberg 1969, Maratsos 1973, Hoy 1975. Birinci kişiden önündeki belli bir şekli, durumu, ikincinin anlayabileceği şekilde betimlemesi istenir. İkinci kişinin ise kendisine anlatılanları ne kadar anlamış olduğu gözlenir. Bu durumda gerek anlatan, gerekse dinleyen kişi ben merkezci davranmadıkları takdirde anlatan kişinin mesajı dinleyen tarafından doğru olarak algılanacaktır. Eğer dinleyen kişi ben merkezci davranarak kendisine anlatılanları yeterince dinlemezse mesaj yerine tam olarak ulaşmamış olur. Eğer anlatan kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup onun anlayabileceği şekilde anlatmazsa mesajın iletilmesinde yine aksaklık olur. Örneğin anlatıcı şuradaki, bu köşedeki, kırmızı olan gibi bir takım ifadeler kullanırsa, bütün bunları görmesi mümkün olmayan dinleyici, işittiği bu sözlere bir anlam veremeyecektir. Nesneyi betimlemekte olan kişi, şuradaki, kırmızı olan gibi ifadeler kullandığında, ben merkezci davranıyor, perdenin arkasındaki kişinin bunları göremeyeceğini hesaba katmıyor demektir. Bu şekilde ben merkezci davranan bir anlatıcının karşısındaki kişiyle empati kurması söz konusu değildir. Ben merkezciliğin yukarıdakine benzer yaklaşımla ölçüldüğü bir başka deneysel düzen ise şöyledir. Bir kişiye belli bir hikayeyi anlatan bir dizi resim gösterilir. Daha sonra bu dizi, içindeki bazı resimler çıkarıldıktan sonra ikinci bir kişiye daha gösterilir. İkinci kişi de kendisine gösterilen resimlere ilişkin ikinci bir hikaye anlatır. Daha sonra dizinin kısaltıldığından haberi olmayan ilk kişiden ikinci kişinin anlattıklarını tekrarlaması istenir. Eğer birinci kişi dizi hakkındaki ön bilgisini bu tekrarlama sırasında kullanırsa ben merkezci davranmış sayılır. Flavel ve diğerleri 1968, Chandler 1973. Örnekle açıklayalım. Diyelim ki birinci kişiye üç parçadan oluşan bir resim gösterdik. Resmin birinci bölümünde çocuk yürüyor, ikinci bölümünde çocuğu bir köpek kovalıyor, üçüncü bölümünde ise çocuk köpekten kaçıp bir ağaca çıkmıştır. Bu dizi ikinci kişiye verildiğinde ortadaki resim çıkarılmış olsun. İkinci kişi gördüklerini çocuk yürüyor sonra da ağaca çıkmış şeklinde dile getirecektir. İkinci kişinin bu sözlerini dinleyen birinci kişiden dinlediklerini tekrarlamasını istediğimizde eğer bu kişi köpekten söz ederse olaya karşısındakinin bakış açısıyla bakmamış sayılır. Yani ben merkezci davranmış sayılır. Son olarak ben merkezci davranışa günlük yaşantımızdan birkaç örnek verelim. Diyelim ki yolda birisine bir adres sordunuz. Yüzü size dönük olan bu kişi de kendi solunu kastederek soldan ikinci sokak dedi. Siz ise onun sizin solunuzu kastettiğini zannederek ters yöne gidebilirsiniz. Eğer böyle olursa size yol gösteren kişi kendi solunun sizin sağınız olduğuna dikkat etmemiş, çevreye sizin bulunduğunuz konumdan bakamamış demektir. Bu durumda yol gösteren kişinin ben merkezci davrandığını, algısal açıdan sizin perspektifinizi anlamadığını düşünebiliriz. Bazen de bilişsel ve duygusal açıdan ben merkezci davrandığımız olur. Örneğin başka kültürlere mensup kişilerin nasıl olup da bizim gibi düşünmediklerini hayret ettiğimizde, bilişsel açıdan ben merkezci davranmış oluruz. Ya da bizim önemsemediğimiz bir olaya karşımızdaki kişinin çok üzüldüğünü ya da sevindiğini görüp bu durumu yadırgarsak, Bu kez de duygusal açıdan ben merkezci davranmış oluruz. Günlük yaşamdaki kişiler arası iletişimlerde algısal, bilişsel ya da duygusal açıdan ben merkezci davrandığımızda çevremizdeki insanlarla sıcak ilişkiler kuramamanın yanı sıra bir takım iletişim çatışmalarına da yol açabiliriz.
Ayrım sonu.